Bu kitap Görme Özürler Derneği Gözler Stüdyoları'nda kaydedilmiştir. Telif hakları yasası ek 11. madde uyarınca görme engeller dışında kullanımı, dağıtımı, çoğaltımı ve satışı yasalara aykırıdır. Telefon 0212 543 54 22. İnternet sitesi www.gözder.org.tr. Elektronik posta adresi gormeozurlulerdernegi@gmail.com.
Ayrım 1. Seslendiren Gökçe Yeşilbaş. Kitabın adı Gölge Büyüsü. Yazan Nora Roberts. Türü üçleme roman. Kara Cadı'dan sonraki ikinci kitap. Kitap 367 sayfa. Epsilon Yayın Evi Baskı 1. ISBN No'su 978-99-44-82-980-9. Kitabın ön kapağında sonbaharda yapraklarını dökmüş sık ormandaki ağaç gövdeleri arasından ilerleyen yolun sonunda ortada gri badanalı ve koyu kahve çatılı bir ev bulunmakta. Sağ üst köşeye doğru krem siyah renkli bir kuş resmi bulunmakta. Kitabın ön iç kapağında üçlemenin ilk kitabı olan Kara Cadı'nın kapak resmi bulunmakta. New York Times çok satan yazarı Nora Roberts'tan büyülü bir ülke, sevgi dolu bir aile ve aşk hakkında yepyeni bir üçleme. Arka iç kapağında yazarın bir resmi bulunmaktadır. Nora Roberts, 150'den fazla romanıyla Amerika'nın en çok satan yazarıdır ve toplamda tam 116 hafta boyunca New York Times'ın en çok satanlar listesinde bir numarada kalmıştır. İlk romanını 1981 yılında piyasaya çıkaran Roberts'ın dakikada 21 adet kitabı satılmaktadır ve kitapları bugüne kadar 35 ülkede okuyucunun beğenisine sunulmuştur. Arka kapak. Onlara verilen hediye değerliydi ve bu hayatlarını sonsuza kadar değiştirdi. Miara Kui'nin başı beladaydı. O her zaman özgür ruhlu olmuştu ve aşkın kendisine göre olmadığına inanırdı. Bu yüzden en iyi arkadaşının erkek kardeşi Connor O'Dwyer'a aşık olması söz konusu bile olamazdı. Connor, altın gibi kalbi ve büyüleyici gülümseyişiyle çok yakışıklı olabilirdi ama asla ilişkileri ciddiye almazdı. Bu yüzden ikisi için en güvenlisi arkadaş kalmak ve beraber bira içmeye devam etmekti. Ayrıca Connor'a aşık olmak çok da tehlikeliydi. Connor, kardeşi Brana ve Amerikalı kuzinleri Iona ile birlikte nesilden nesile geçen karanlık bir yeteneğe sahipti. Bu güçlerini iyilik için kullanıyorlardı ama onlara musallat olmuş kadim bir kötülük vardı. Onları ve önem verdikleri herkesi yok etmek isteyen bir kötülük. İrlanda'nın büyülü ormanlarında Miara artık en çok korktuğu şey için savaşmak zorundaydı. Aşk için. Gölge Büyüsü. Nora Roberts. Çeviri Ebru Alp. 1. Sonbahar 1268. Eamon, küçük kayığın küreklerini çektikçe sis suyun üzerinden yavaşça yükseldi. Güneş gece uykusundan uyanıp soğuk bir ışık yayarken sabah kuşları topluca şakımaya başlamıştı bile. Bakarla öten horozun sesini ve yeşil kırlarda otlayarak ilerleyen kuzunun meylemesini duydu. Hepsi aşina seslerdi. Son 5 yıldır her sabah bunları duyuyordu. Yine de burası evi değildi. Ne kadar sıcak, ne kadar birlik olsa da hiçbir zaman evi olmayacaktı. Dahası evine büyük bir özlem duyuyordu. Evini düşününce nemli havadaki yaşlı bir adam gibi kemiklerini sızlatan bir özlem, reddedilmiş bir aşık gibi yüreğini titreten bir hasret hissediyordu. Bu özlem ve hasret sızısının altında susuzluk gibi boğazını kurutan ve patlamak üzere olan bir öfke vardı. Bazı geceler rüyasında evini ve yolunun her kıvrımını bildiği muhteşem ormandaki kulübelerini görüyordu. Bazı gecelerse rüyaları hayat kadar gerçek oluyordu. Öyle ki kömürün kokusunu, annesinin iyi bir uyku ve güzel rüyalar için yatağına serpiştirdiği lavantanın kokusunu alabiliyordu. Annesinin iksirlerini yaparken tavan arasından gelen sesini, alçak sesle şarkı söyleyişini bile duyabiliyordu. Ona saygıdan kara cadı derlerdi çünkü güçlü ve amansızdı. Ayrıca kibar ve iyiydi. Bu yüzden bazı geceler rüyasında evini gördüğünde ve annesini tavan arasında şarkı söylerken duyduğunda Eamon yanaklarından akan yaşlarla uyanırdı. Gözyaşlarını apar topar silerdi. Artık koskoca bir adamdı. Tam 10 yıl boyunca babasının olduğu gibi ailenin reisiydi. Ağlamak kadınlara göreydi. ''Bakman gereken kız kardeşlerin var değil mi?'' diye hatırlattı kendi kendine Eamon, kürekleri kenara koyup kayığı yavaşça süzülmeye bırakırken. Branoy aralarında en büyükleri olabilirdi ama ailenin erkeği oydu. Branoy'u ve Tegan'ı koruyacağına dair yemin etmişti ve öyle de yapacaktı. Büyük babasının kılıcı Eamon'a geçmişti ve zamanı geldiğinde onu kullanacaktı. O zaman gelecekti. Ancak gördüğü başka rüyalar da vardı. Hüzünlendirmek yerine korkutan türden rüyalar. Kara büyücü Kapa'nın rüyaları. Bu rüyalar içindeki öfkeyi bile korkudan donduruyordu. İçindeki küçük çocuk annesini çığlık çığlığa çağırmayı istiyordu. Eamon babalarını zar zor gözünde canlandırırdı. Görünüşünü hatırlayabilmek için genellikle ateşin yardımına ihtiyaç duyardı. Uzun ve güçlü Dayiti, ışıl ışıl saçları ve her daim yüzünde olan gülüşüyle tam bir aile reisiydi. Fakat annesini görmek için Eamon'un gözlerini kapaması yeterdi. Kalbinde keder ve kanında sıcak bir kudretle kardeşleriyle beraber evinden ayrıldığı sabah ormandaki kulübenin önünde ölümün eşiğindeymiş gibi solgun görünen annesini. Eamon o sabahtan beri artık bir oğlan çocuğu değildi. Artık annesinin bile yok edemediği şeyi yok etmek için kan ve yeminle bağlanmış üç kişiden biri bir kara cadıydı. Ama bir tarafı sabah horozun öttüğü ve kuzunun kırlarda melediği kuzininin çiftliğinin bulunduğu Galway'de her şeyi sona erdirmek istiyordu. İçindeki erkek ve cadı zamanın geçmesi için can atıyordu. Böylece ağırlığından kolu titremeden büyük babasının kılıcını kullanması için gereken gücü toplayabilir ve zamanla güçlerine kavuşup doğum hakkıyla sahip olduğu büyülerini uygulayabilirdi. Eamon zamanı geldiğinde Kapha'nın kara ve meşhum kanını toprağa dökecekti. Hala rüyalarında göğsünde parlayan kırmızı taşın kudretine sahip kurt tarafından kovalanan tecrübesiz ve zayıf oğlan çocuğuydu. Eamon kötü rüyaların sabahında yalnız kalmak ve balık tutmak için kayıkla nehirde gezmeye çıkardı. Kanlı rüyalarının ardından uzaklaşmaya ihtiyacı olurdu ve böyle sabahlarda süt sağmaya, gübre temizlemeye ve su taşımaya yardım etmediği için kimse onu azarlamazdı. Bu yüzden kahverengi saçları olan babasından aldığı koyu mavi gözlere ve annesinden aldığı coşkulu ruha sahip bu 10 yaşındaki zayıf oğlan çocuğu kayıkta oturuyordu. Etrafında uyanan günü dinliyor, oltasına takılması için balığı sabırla bekliyor ve kuzininin mutfağından almış olduğu yulaf kurabiyesini yiyordu ve böylece kendini yeniden buluyordu. Nehir, sessizlik, kayığın hafifçe sallanışı Eamon'a annesi ve kız kardeşleriyle geçirdiği o son mutlu günü hatırlatıyordu. Anımsadığı kadarıyla annesi uzun ve soğuk kış boyunca solgun ve yorgun olmuştu ama artık daha iyi görünüyordu. Hepsi Beltane Festivali ve babalarının dönüş zamanı için gün sayıyordu. Çok yakında sobanın etrafında toplanıp babalarının av hikayelerini dinleyecek, kek yerken ballı çay içeceklerdi. Bu ziyafetin ardından anneleri de sonunda tamamen düzelmiş olurdu. Bu yüzden o gün nehirde balık tutup eğlenirken babasının çok yakında eve döneceğini düşünüyordu. Fakat babası hiçbir zaman gelmedi. Çünkü Kapan kara büyüsünü cesur Dayiti'yi öldürmek için kullanmıştı. Böylece kara cadı Sorka, Kaban'ı kül olana kadar yakmış ama kara büyücü annelerini öldürmeyi başarıp hayatta kalmıştı. Eamon bunu rüyalarından biliyordu. hissediyordu. Gerçeği ise kardeşlerinin gözlerinde görmüştü. Ama o günü, nehirdeki o aydınlık bahar gününü de hatırlıyordu. Oltasına balık geldiyse de aklı geçmişe gitmişti. Kendisini 5 yaşındayken nehirden tuttuğu balığı taşırken görüyordu. Aynı gururu yeniden yaşadı. Alice çok sevinecek. Annesine duyduğu ihtiyaç rahatlaması için yanında belirmesine neden olmuştu. Güneş ısıtmaya ve suyun üstündeki sisi dağıtmaya başladığında Eamon oltaya yeniden yem taktı. Birden fazlasına ihtiyacımız var. Annesinin o günde bunu dediğini hatırladı. Bu yüzden birden fazla yakalayacaksın. Yakında kendi nehrimde çok daha fazlasını yakalayacağım. Bir gün eve döneceksin canım hayatım. Bir gün senin soyundan gelenler nehrimizde balık tutacak, ormanımızda yürüyecek. Sana söz veriyorum. Gözyaşları akmak isterken annesinin hayali bulanıklaştı ve gözlerinin önünde titredi. Eamon onu daha iyi görebilmek için gözyaşlarını uzaklaştırmaya çalıştı. Annesinin beline kadar inen koyu kahverengi saçlarını, sevgi dolu kara gözlerini ve ışıl ışıl gücünü, şimdi bile sadece hayal ederek onun gücünü hissedebiliyordu. ''Neden onu yok edemedin anne? Neden hayatta değilsin?'' Öyle olamazdı. Canım oğlum, kalbim, seni ve kız kardeşlerini kurtarabilmek için hayatımdan daha fazlasını verirdim. Daha fazlasını verdin zaten. Gücünü bize verdin. Neredeyse hepsini. Eğer sende kalsaydı. Benim zamanım dolmuştu ve o senin doğuştan gelen hakkındı. Annesi dağılan sisin içinde gümüşi renkte parladı. Sadık Eamon, ben senin içindeyim. Kanında, yüreğinde ve zihninde. Yalnız değilsin. Seni özlüyorum. Eamon annesinin dudaklarını yanağında hissetti ve kokusunu aldı. Ve bir anlığına tekrar çocuk oldu. Cesur ve kuvvetli olmak istiyorum. Yemin ediyorum olacağım. Brano ve Tegan'ı koruyacağım. Birbirinizi kollayacaksınız. Siz üçünüz birlikteyken benim olduğumdan daha güçlüsünüz. Onu öldürecek miyim? Bu Eamon'un karanlık arzusuydu. Onu yok edebilecek miyim? Bunu söyleyemem ama şunu söyleyebilirim ki o olduğunuz şeyi sizden alamaz. O benim lanetimi ve onun izini taşıyor. Onun soyundan gelenlerin hepsi senin soyundan gelenlerin ışığı taşıyacağı gibi bu izi taşıyacak. Sen benim kanımsın Eamon. Annesi avuç içini açtı. Kanlı kesiği gösterdi. Bu senindir. Eamon aniden bir acı hissetti. Avcunun içinde bir kesik oluşmuştu ve yarasını annesininkiyle birleştirdi. Sorka'dan gelen üçlünün kanı, 1000 yıl sürse bile sonunda onu mahvedecek. Olduğun şeye güven, bu yeter. Annesi onu öptü ve gülümsedi. Sende birden daha fazlası var. Oltasındaki hareket Eamon'u hayalinden çekip çıkardı. Demek birden fazlasına sahipti. Cesur olmalıyım diye düşündü çırpınan balığı nehirden çekerken. Kuvvetli olmalıyım ve bir gün yeteri kadar olacaktı. Eamon eline baktı. Üzerinde hiçbir iz yoktu ama anladı. Annesinin kanını ve bağışladığı yeteneği taşıyordu. Bunlar bir gün onun kızlarına ve oğullarına geçecekti. Kapanı yok etmek onun kaderinde yoksa da kanından biri onu yok edecekti. Ama Eamon bütün tanrılardan bunun kendi kaderi olmasını diliyordu. Şimdilik balık tutuyordu. Ona yatacak yer veren ve bakımını üstlenen kuzenlerine borcunu ödemek, avlanmak ve balık tutmak güzel bir şeydi. Yetişkin bir erkek olduğundan beri sabırlı olmayı öğrenmişti. Kayığı kıyıya geri götürmeden önce 4 balık daha yakaladı. Kayığı sağlama aldı ve balıkları ipe dizdi. Bir an durup suya doğru baktı. Güneş etkisiyle parlamasını izledi. Annesini, onun sesini ve saçının kokusunu düşündü. Sözleri onunla kalacaktı. Eamon küçük ormana doğru geri gitti. Evimiz gibi değil ama yine de fena bir yer değil dedi kendi kendine. Balığı Aylish'e götürecek, ateşin yanında biraz çay içecekti. Daha sonra ise hasadın geri kalanına yardım edecekti. Kır evine ve küçük çiftliğe geri dönerken yüksek ve keskin bir çığlık duydu. Eamon kendi kendine gülümseyerek sırt çantasına uzandı ve deri eldivenlerini çıkardı. Eldiveni giydi ve kolunu yukarı kaldırdı. Böylece Roy Bird bulutların arasından süzülüp konmak için kanatlarını açtı. Günaydın. Eamon Şahin'in altın rengi gözlerinin içine baktı ve rehberi arkadaşıyla arasındaki bağın çekimini hissetti. Annesinin yaptığı üzerinde Şahin figürü olan boynundaki koruyucu tılsıma dokundu. Güzel bir gün değil mi? Açık ve serin. Hasat neredeyse bitti ve yakında kutlama yapacağız dedi Eamon kolunda Şahin'le yürürken. Bildiğin gibi Ekinoks gecenin gündüzü Grown Pevrin Lologöfes'i fethettiği zamandır. Yeryüzünün koruyucusu Mordo'nun oğlu Mabon'un doğumunu kutlayacağız. Elbette ballı kekler olacak ve senin de bir parça almana izin vereceğim. Şahin bir yavru kedi gibi kafasını Eamon'un yanağına sürttü. Kapanlı rüyayı yine gördüm. Evi, annemi gördüm. Annem sahip olduğu gücün neredeyse hepsini bize verdiği ve güvende olmamız için bizi evden yolladığı zamanki halindeydi. Bir öpücükle Kapan'ı nasıl zehirlediğini ve sahip olduğu her şeyi kullanıp onu nasıl yaktığını hepsini seyrettim Roy Bird. Kapan da onun canını aldı ama yine de Kapan'dan kalan küllerin içindeki kıpırtıyı gördüm. Şeytani bir kıpırtıydı ve Kapan'ın gücünün kırmızı parlaklığını taşıyordu. Eamon bir an duraksadı ve gücünü açtı. Çalıların arasına doğru koşan bir tavşanın kalp atışını, annesinin yemek getirmesini bekleyen tüylenmeye yeni başlayan yavrusunun açlığını hissetti. Kız kardeşlerini, kuzuyu, atları hissetti ama hiçbir tehdit hissetmedi. Bizi bulamadı, bulsa hissederdim, sen de bunu hissederdin ve söylerdin. Ama yine hissettiğim kadarıyla bakınıyor, araştırıyor ve bekliyor. Eamon'un koyu mavi gözleri karardı. Sonsuza kadar saklanmayacağım. Bir gün Dayiti ve Sorka'nın kanı üzerine ava çıkacağım. Eamon elini kaldırdı. Bir avuç hava çekti ve girdap yaparak döndürdü. Sonra da yavaşça bir ağaca doğru fırlattı. Ağacın dalları sallandı. Üzerine tüneyen kuşlar uçtu. Daha da güçleneceğim değil mi? Diye mırıldandı kendi kendine. Ve Aylish'i dört balıkla sevindirmek için kır evine doğru yürüdü. Brano 5 yıldır her gün yaptığı gibi işlerini yapmaya koyuldu. Yemek pişirir, temizlik yapar, çocuklara bakardı. Çünkü Aylish'in her zaman ya göğsünde ya da karnında bir bebek olurdu. Tarlayı ekmeye yardım eder, mahsullerle meşgul olur ve hasada yardım ederdi. Düzgün, iyi bir işti ve bir bakıma tatmin ediciydi. Kimse kuzini Aylish ve kocasından daha kibar olamazdı. Yetim kalmış 3 çocuğa yatacak yerden daha fazlasını veren iyi ve güvenilir toprak insanlarıydılar. Onlara bir aile sunmuşlardı. Bundan daha kıymetli bir hediye olamazdı. Annesi böyle olacağını biliyor muydu? Öyle olmasa 3 çocuğunu asla Aylish'e göndermezdi. Ne kadar zorda kalırsa kalsın, Sorka çok sevdiği çocuklarını kibar ve sevgi dolu olmayan birine bırakmazdı. Gerçi 12 yaşında olan Brana artık çocuk değildi ve içinde doğan, uyanan şey önceki sene adet olduğundan beri daha fazla talepte bulunuyordu. Bu kadar kendini tutmak, sürekli parlayan bu ışıktan gözlerini kaçırmak her gün daha zor ve acı veren bir hale geliyordu. Ama Aylish'e borçluydu. Ve kuzini büyüden korkuyordu. Hatta kendi büyüsünden bile. Brana o korkunç sabah annesinin istediği şeyi yapmıştı. Erkek ve kız kardeşini alıp Mayo'daki evlerinden uzağa güneye götürmüştü. Yoldan uzak durmuş ve ıstırabını yüreğine gömmüştü. Ayrım sonu 13. sayfa.